Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 10. Kaset, 1. Yüz. Bir hafta göremeyeceğim. Dalmıştı. Uyandığında saat 9'a geliyordu. Teyzesinin koridorda sürdüğü terlikleri, sokaktaki satıcı sesleri, yandaki damda boğuşan kedilerin cırtlak bağırışmaları, odaya dolmuş güneş, fırladı yataktan, saat 9.30'u geçiyordu. Fakülteye geldiğinde arayan olmamıştı Bereket. Tembel, isteksiz oturdu bir süre. Tek tükte öğrenciler. Birkaçına kitap verdi. Osmanlı tarihini açtı, okuyamıyordu. Ateşi çıkmış mıdır? Geceyi nasıl geçirdi? Abimi hiç böyle görmedim. Nedir sakladığı? Önemli bir şey olsa söylemez mi? Söyler. Telefon edip konuşsam bir, sesini duysam. Şimdi, alo, buyurun efendim, mızmız karı. Buyurduk, kocanızı istiyoruz. Ne yapar ki? Zeynep yok mu bu evde? Niye o çıkmaz telefona? O da hastaydı. O karı niye hasta olmaz? Kenan'a kim bakar sonra? Yoksa akadını seviyor mu? Yalan mı söylüyor bana? Ajan. Fırladı yerinden, neden yaptığını bilmeden kitap dolaplarına doğru yürüdü. Camlı kapıların ardındaki kitaplara bakarken kendine gelmeye, durulmaya çalışıyordu. Geçirdiği bunalımı anlayacaklar diye korktu birden. Bir dolabı açtı, aranır gibi kitapları elden geçirdi bilinçsiz biçimde. Saklar mı hiç abim önemli olsa? Uyanık ol dedi. Kendileri baksın uyanık olmaya. Her tutuklamada bir dünya ajan çıkar aralarında. Bir de Kenan'dan kuşkulanacaklar. Nereden çıkarıyorsun? Kuşkuluyum mu dedi adamcağız. Nasıl der? Günsel Hanım, sizi istiyorlar. Öylesine irkilerek fırladı ki kapıda seslenen hademe de alıklaştı. Aldırmadan hızla geçmiş, loş koridorda Kenan'ı aranıyordu. Teknik üniversiteden, akademiden biri kız, 3 öğrenciydi bekleyen. Bir tanesini tanıyordu. Kızla öteki oğlanı ilk görüyordu. Sermet göndermiş. Konuşmak istiyordu Günsel'le. Bozulduğunu belli etmemeye çalıştıysa da bir şeyler sezinledi çocuklar. Belki de kendilerini güvensizliğine yordular. Kısa bir süre durup ayrıldılar. Bir şey demediler ya, Muratların gelişinden de perşembeye buluşmalarından da haberli gibiydiler. Birisi bir perşembe günkü buluşma sözü kaçırdı ağzından. Birleşip Demokrat Parti, Menderes iktidarına karşı çıkmaktı istedikleri. Çocuklar gittikten sonra kendi kendini yemeye başladı. Soğuk davrandım. Aklın onda. Başka şeye işlemez oldu kafan. Küçük burjuva bencilliği. Bu kadarcık düşünmeye de mi hakkım yok benim onu? Yüzü gözü kan içinde. Hem artık bıktım bu çocukların çene çalmalarından. Söz söz söz. Menderes istifa ederse? Etmiyor işte herif. Enayi mi? Belki de Menderes kışkırtıyor gençleri. Kim bilir ne mallar var içimizde. Ağabeyim boşuna demiyor, uyanık ol, uyanık olun. Nasıl olunur ne bileyim ben. Ona karşı da kuşkulu olacakmışım. Olmayacağım. Abim de ölçüyü kaçırıyor bazı. Neydi dün akşamki tedirginliği? Kesinlikle öğrenmem gerek akşama. Kesinlikle. Akşama etmek de büyük sorun. Saat daha 11 filan. Öğlende bir telefon edeyim. Telefonu aklına takınca bir daha kurtaramadı kendini bu düşünceden. Daha öğlene kalmadan fakülte postanesine inip Kenan'ı aradı. Alo, buyurun efendim. Artık kızmıyordu da. Sadist bir zevk olmuştu telefonda Nermin'in sesini duyup küt diye kapatıvermek. O gün öğlende aralıklarla 3-4 kez, işten ayrılınca da bir o kadar açtı telefonu. Akşam eve gelince yaptığı bu oyundan pek yararlı çıkmadığını, kendi sinirlerinin de karşısındaki kadar yıprandığını anladı. Fakat tutkulu bir inada dönüşmüştü oyun. Köşedeki bakkala gidip açmak geliyordu içinden. Bir umuttu sonra. Ya Kenan çıkıverirse? Çıkmadığını görmekle daha kötü düşünceler doluşuyordu kafasına. Demek ağır, kalkamıyor. Allah belasını versin bu kadının. Akşama Hasan, Günsel'in de tanıdığı iki işçi arkadaşı ile geldi. Ortaköylü tütüncülerdi. Salih'le Muammer. Abisiyle doğru dürüst konuşamadı Günsel. Hastaneye yarın verecekmiş sonuçları. Film de almışlar. Oradan da babaya gitmiş. O da pek iyi değilmiş. Yemekte biraz Turgut'a takıldılar. Cezaevi anılarını konuştular uzun süre. Mahkemede geçen güldürücü olaylar anlatıldı. Cezaları indirilsin diye savcıya yardımcı olan, yargıçlara yalvaran birkaç kişiyi tiksintiyle andılar. Oyuncuydu sözü edilen birisi. Günsel birkaç kez görmüştü sahnede. Ötekileri tanımıyordu. Öğrencilermiş. Çeşitli işlerdelermiş şimdi. Şimdi birisi de doktor olmuş. Hasan dinliyordu daha çok. Yine bir dalgınlığı vardı sanki. Günlük olaylar, politik sorunlar konuşuldu bir ara. Hasan daha çok genel şeylere değindi. Stalin'in suçlamalarına şaşıyordu Salih. 20. Kongre'de ortaya atılan şeyleri nereye koyacağını bilemiyordu. Yalan söylemiyorlardı koşkusuz. Bu kötülükleri yapmıştı Stalin. De, peki o zaman nasıl olup da örtbas edilmişti? Muammer hiçbir şey demeden dalgın dinliyordu. Hasan'ın ne diyeceğini beklediler bir süre. Bu konuda konuşmaya pek istekli görünmüyordu Hasan. Bırakın bunları da, dedi yavaşça. Bize bakalım. İşçi ne durumda? Bir sessizlik oldu önce. Sonra doğru bulmuşlar gibi tütün işçileri üstüne konuşmalara başladılar. İşçi diyorlardı, işçiler değil. Daha çok yakınmaydı söyledikleri. Daha haklarını istemesini bilmiyorlar. Bilenler var ya, geniş yığın çok çekingen. Çok ister daha. Menderes'e karşı, CHP'lilerin durumu. Günsel'in artık alıştığı konuşmalardı bunlar. İlginç de gelmiyordu. Bir ara korktu şiir okumasını isteyecekler diye. Öyle yorgundu ki. Bu konuda konuşmaya pek istekli görünmüyordu Hasan'da. Yorgundu, bir şey konuşabilecek durum yoktu. Yalnız yatarken, sinirli, bezgin bir görünüşüm var Günselciğim, dedi. Üzülüyorum, her şeyi büyütme. Gerçekten büyük şeyler çıkınca ne yaparsın sonra? Günsel birden yakalanmış gibiydi. Ne diyeceğini bilemedi. Mırıldanır gibi, konuşmak istediğim şeyler var sizinle, dedi. Hasan anlamıştı sanki. Babacan gülümsedi. Konuşuruz, dedi. Daha gitmiyorum. Üç kocaman günümüz var. Hadi, iyi uykular. O gecede, ertesi gecede pek iyi uykuları olmadı Günsel'in. Ertesi gün yemekte, Beyazıt'taki bir kebapçıda Muratlarla buluştular. El altından yapılan soruşturma iyi gelişiyormuş. Yönetici birçok genç öneriyi olumlu karşılamış. Günsel de o sabah birkaç kişiyle görüşmüştü fakültede. Daha ayrıntılı, geniş konuşma için cumartesi akşamı toplantı sözüne de karşı çıkmadı. Süleymaniye'de Haydarların evinde buluşacaklardı. Bir isteksizlik vardı içinde ya, belli nedene bağladığı için üstünde durmuyordu. Ayrıca da görev sayıyordu üstüne gitmeyi. Her şeyi büyütme. Gerçekten büyük şeyler çıkarsa ne yaparsın sonra? Sinirli, bezgin görünüşte olmam kötü bir şey, kurtulmalıyım. Öğlende çocuklardan ayrılır ayrılmaz telefona koşmuştu. Sabah iki kez, alo, buyurun efendim. Üç de şimdi, beş. Hiç sinirlenmiyor karı, hep aynı tonda. Kolay mı hanımefendi olmak? İki de akşamüstü, biri Beyazıt'tan, biri eve girerken köşedeki bakkalda. Akşam yemeğe doğru abisi gelmeden Handan damladı. Röntgen filmini, laboratuvar sonuçlarını alıp gelmiş. Genellikle iyiymiş Hasan'ın sağlık durumu. Ağırca bir sistit geçirmiş, biraz perhiz yapmalıymış. Bazı ilaçlar da getirmişti. Kenan'ın kaza geçirdiğini o gün Hasan'dan öğrenmiş. Sorup durmaya başladı. Pek bir şey bilmiyordu Günsel'de. Meraksızlıkla suçlamaya kalkıştı Handan. Günsel sinirlenmişti. Ne yapabilirdi? Sen olsan ne halt ederdin? Bilmiyorum, dedi. Ben değilim ki. Olsaydım bir halt ederdim. Hiç yolu yok. İçime atıp durmazdım senin gibi. Mıymıntı sen de. Günsel karşılık vermedi. Yapabileceğini yapmıştı. Cumartesi toplantısından, çeşitli fakültelerdeki öğrencilerin önerilerinden açtı. Pek üstünde durmadı Handan. Umursamamıştı. Hasan geç geldi biraz. Yine yorgun, neşesiz görünüyordu. Handan'la konuştular, gerekli bilgileri, ilaçları aldı. Yarım saat kadar sonra Handan kalktı. Evdeki belli belirsiz, gergin havadan sıkılmıştı anlaşılan. Kalmaya gelmemiş aslında. Yurda dönmesi gerekiyormuş. Handan gidince hemen yattılar. Bir şeyler söylemeyi kurup durdu Günsel, olamadı bir türlü. Hep böyledir bu adam. açıklayamayacağı şeylerin sorusunu bile sordurtmaz. Ertesi sabah kalkınca abisini erkenden çıkmış buldu. Turgut'u da almış. Kahvaltıda homur homur bir şeyler söylenip durdu teyzesi. Oğlanı o karıya mı götürdün ne? O karı dediği Turgut'un annesi Gülsüm'dü. Biz unutturmaya çalışıyoruz diyordu. Deli midir nedir bu herif? Sonra da terbiye bekle bu çocuktan. Günsel birden ayılır gibi oldu. Gerçekten de hiç açmamıştı bu konuyu ikisi de. Ola ki dertli görünüşü bu yüzdendi Hasan'ın. Abisini bu yüzden dertli düşünmesine gülmek geldi içinden. Niye olmasın? Kendi sorunundan ötesini gözün görmez oldu. İyi oldu. Gülsüm Hanım'ı mı düşüneyim bir de? Şoförüyle oynaşıp duruyormuş işte. Bu abim de. Evden çıkınca gerçekten bir bezginlik duyuyordu içinde. Yeni güne böyle başlanır mı? Telefon etmek bile gelmiyordu içinde. Yoksa haklı mı Handan? Bırak şu sersem kızı. Dünya umurunda değil. Önce Aksaray, sonra fakülte postanesinden iki kez daha aradı Kenan'ı. İkincisinde bayağı sinirliydi Nermin'in sesi. Rica ederim, kimsiniz gibi bir şeyler kekeliyordu ki kapattı Günsel. Yüreği küt küt atıyordu. İçinde biriken bir sevinç vardı. Oyunu bozuldu hanımefendinin. Sövmelere de başlar artık. Ha şöyle, gerçek yüzünü koy ortaya. Bas bas bağır telefonda. Şıllık, orospu, bırak kocamın yakasını yoksa gelir senin. İsteksiz güldü. Aklına Sivas'ta, mahallede çocukken gördüğü bir kavga geliyordu. Bir sakanın karısı, çeşmede sıra bekleyen bir kızı kıskanmıştı. Ne sözler, ne sövmeler. Aklına geldikçe yüzü kızarırdı. Alo, buyurun efendim. Nasıl? Anladın değil mi baykuş karı? Öğlene doğru inip de telefonu açarken sadist bir zevk duyuyordu. Erkek sesi ile karşılaşınca şaşaladı. Kenan'la konuşurken kurtulamamıştı şaşkınlıktan. Niye o karı çıkıp da bozulmadı? Cumartesi gecesi için ne diyeceğini bilememişti. Telefonda söylemekten mi çekinmişti? Dinliyorlar telefonları. Yoksa abisinin Kenan'a karşı bile uyanık ol. Sersemlik bu. Ne ilgisi var? Aklımdan bile geçmedi. Telefonu kapatıp da Beyazıt'a yemeğe giderken cumartesi için söylediği yalanı iyice zorunlu buluyordu. Biliyorum ben de tutamayacağım kendimi. Tam da gebe kalma günleri. Bir gün bile geciktirmekte yarar var. Teyzemin konukları da nereden çıktı? Ne diyeydim telefonda? Merhaba. Medresenin duvarına yakın bir yerde birden duraladı Günsel. Dönüp baktı, Sermet'ti. O da bir arkadaşa gelmiş hukukta. Bulamamış, yurda uğramış, orada da yokmuş. Anlatmak gereğini duyduğu şeyler gibi örtülü geldi Günsel'e. Onu kolluyordu sanki. Nereden bilecek Beyazıt'a çıkacağımı? Belki de fakülteden başladı izlemeye. Arka sokaklardan dolaşıp. Yapar yapmasına da üf. Yemeğe gidelim mi? Önce yedim diyecekti Günsel, sonra vazgeçti. Yemeğe dedi. Çağrılım olsan, işim var, ayaküstü bir şeyler yiyip. Sermet kesti birden. Benim de işim var dedi. Şurada bir yer açılmış, hemen tıkınalım istersen. Hem konuşmak istediğim şeyler var seninle. Günsel durdu. Sermet açıklamak gereğini duymuş gibi, cumartesi toplantısı için dedi. Günsel bir şey diyecekti, oluruna bırakır gibi yürümeye başladı. Marmara sineması arkasında bir kebapçıya gittiler. Pek kalabalık değildi. Boş masalardan birine geçtiler. Günsel sürekli bir tedirginlik içindeydi. İyi etmedim bu oğlanla gelmekte. Kenan görse çıldırır. Çıldırmasın, ne yapıyorum ki? Handan bile iyi gözle bakmaz. Gerçekten kötü mü yaptım? Peki, önemli bir şeyse söyleyeceği. Nasıl devrimcilik bu? Soluk alırken bile adamın kıskançlık damarını mı kollayacağım? Bir ara yüreği hop etti. Kapıda görünen bir adamı Kenan'a benzetmişti birden. Yüzüne ateş basmıştı. Sermet'in anlayacağından korkup başını önüne eğdi. Çarpıntısını bir süre dindiremedi. Birkaç yudum su içti, toparlandı. Başını kaldırıp baktı Sermet'e. Evet dedi, neydi söyleyeceklerin? Aç ayı oynamaz dedi. Önce bir şeyler yiyelim. Gülsel karşılık vermedi. Biraz daha üstelese ilişkileri laçka etmek için sırıtarak kim bilir ne oyunlara kalkılacak oğlan. Böyle olduğunu biliyordun da niye geldin? Ne bileyim ben, bir bok yedik işte. Kenan eniştemiz nasıl? Kaynar sular dökülmüş gibiydi Günsel'in başından. Belki de pek kötü niyetle söylememişti Sermet. Günsel sinirli bir hareket yaptı eliyle. Su şişesi devrilecek oldu. Sermet şaşkın kaldı birden. Günsel'in saldırıya geçecekmiş gibi kızgınlıkla dolu gözleriyle karşılaşınca ciddileşti. Çekingen bir sesle, kötü niyetle söylemedim dedi. Biraz bekledikten sonra da yavaşça eklemekten alamadı kendini. Çok alıngan olmuşsun. Günsel durulmak için bekledi bir süre, sonra cumartesi toplantısından söz edecektin dedi. Garson kebapları getirmişti. Günsel isteksizdi. Sermet ses çıkarmadan birkaç çatal aldı. O da isteksiz görünüyordu. Günsel'e baktı, yemeğe dalmış gibi gördü. Yavaş yavaş anlatmaya başladı. En güvenilecek Haydar'mış içlerinde. Ablası da çok iyiymiş onun. Emekli hemşireymiş. Ötekiler içinde de iyiler varmış. Bilinçleri yokmuş. Yüzeyindeymişler işin. Senin gibi diyecekti Günsel. Dinledi bir süre. Aslında yeni bir şey yoktu Sermet'in sözlerinde. Cumartesi akşamı bilinçliler olarak ötekilere duyurmadan aralarında dayanışma yapıp ''Ne gereği var bunların?'' diye kesti Günsel. ''İkilik çıkarmak gibi olur. İstenen şey belli. Herkes de bunu istiyor. Bunların bilinç düzeyinden ötede bir şey beklenemez. Hem bunlardan hem de bu ortamdan. Her bakımdan tehlikeli de üstelik. Bir sezerse çocuklar...'' Sermet bir şey diyemeden kaldı bir süre. Sonra suçlar gibi sert konuşmaya başladı. Daha bilinçlilerin birbirleriyle daha yakın olmaları, egemenlik kurup her şeyi ellerinde tutmaları devrimcilik görevi değil mi? Ben burada öyle bir durum görmüyorum dedi Günsel. Hem bilinçli devrimciler dediğin kimler? Bu yargıya nasıl varılmış? Olaylar gelişsin bakalım. Devrimci olanla olmayan öyle çıkar ortaya. Herkesin kendine ya da yanındakine madalya takması ile değil. Aslında biraz aşırı konuştuğunu biliyordu ya, tutamıyordu kendini. Mutluluk duyuyordu böyle konuşmakta. Doğruluğundan çok tatlılığı önemliydi sanki. Sermet bozulmuştu. Hiçbir şey demeden yemeğini yedi. Günsel de bir şey demedi bir daha. Lokantadan çıkıp da Beyazıt'taki yaya kaldırımına gelince elini uzattı Sermet. O her zamanki alaycı gülümseyi takınmaya çalışarak teşekkür ederim dedi. Ben teşekkür ederim dedi Günsel. Allah'a ısmarladık. Sermet'in yüzündeki alaycı çaba uçuverdi birden. Gözlerini bir an dikti Günsel'e, mırıldanır gibi acılıkla keşke o gece seni lokantaya çağırmasaydım dedi. Döndü, çabucak yürüyüp uzaklaşmaya başladı. Bir ürperme dolaşır gibi oldu Günsel'in içinde. Ya çağırmasaydı? Fakülteye geldiğinde düşünüp duruyordu Sermet'in sözlerini. O gün akşama kadar da sık sık düşünmekten alamadı. Öyle iyi etti ki o gece beni çağırdığına. Yaptığı en iyi iş bildiğim kadarıyla. Sermet de daha cana yakın, daha sıcak geliyordu. Eski iticiliği kalmamıştı sanki. Hep böyle olsa bu oğlan. Nasıl? Ağırbaşlı, acı çeken, aşık. Saçmalama, onun aşkından. Niye, nesi var aşkının? Baygınlıklar geçiyordun dudaklarına yapışıp göğüslerini. Uf, nereden takılıyor bu iğrençlikler kafama? Kenan bilmez, yetmiyor mu benim bilmem? Nasıl dolar istemediğimiz şeyler kafamıza? İstemiyor musun? Neyi istemiyor muyum be? İstemek bilinç işi. Yok, bilinçaltı. Bilinç dışı. Başla sen de çağdaş büyücülüklere. Psikoanaliz yaptır. Çelişkilerle doluyuz. Hasan neşeli geldi akşam. Turgut'la gezmişler. Gerçekten de annesine götürmüş oğlanı. Kasımpaşa'daki arkadaşlarına gidecekmiş bugün. Turgut'u da alayım demiş. Hem annesini görsün. Yemekten sonra bir ara biraz da çekinerek Gülsüm nasıl diye sordu Günsel. Bilmem dedi Hasan. Ben görmedim. Turgut'a sor. Turgut'ta bir durgunluk vardı. Aslında kapalı bir çocuk. Birçok şeyleri içine atıyor gibi. Teyze homurdanıp duruyordu yemekte, anlaşılmaz biçimde. Hasan'dan çekindiği için açıkça söylemiyordu ya, belli ki şimdi odada Turgut'a döküyordu içini. Turgut her zaman yaptığı gibi başını önüne eğmiş, hiç karşılık vermeden dinliyordu. Dinliyor muydu gerçekten? İhtiyar kadını pek umursamaz Bereket. Günsel gidip kapılarını çekti yavaşça, Hasan'a yaklaştı. Hiç iyi olmuyor Turgut için dedi. Hasan anlamadan baktı, ne iyi olmuyor gibisine. Sonra bilincine varıp başını salladı. Haklısın Günselciğim dedi. Güç durun, ne yaparsın, annesi. Günsel'in dediğini anlamamıştı ya da öyle görünmeyi eğilmişti. Gazeteye uzandı. Günsel işkilli kaldı bir süre. Konuştunuz mu Turgut'la dedi. Konuştuk dedi Hasan yavaşça. Bir kardeşi olacakmış diyor. Günsel küçük dilini yutar gibi bakıyordu abisine. Ne biçim adam bu? Diyebildi. Utanıyordu konuşmaya. Hasan birden anımsamış gibi baktı. Yoksa ben sana Gülsüm'le boşandığımızı söylemedim miydi? Dedi. Sonra aradan çıkarır gibi. Onlar başvurmuşlar dedi. Ben de olur dedim. Oldu. İzmir'e gelmeden birkaç gün önceydi. Gazetesine eğiliyordu ki Günsel yavaşça söylememiştiniz dedi. Hasan Günsel'in davranışını çözmüş gibi gülümsedi. Üzülme, ailenin namusu kurtuldu. Günsel gülmedi. Hiçbir tepki de göstermedi bu takılmaya. Yadırgatıcı bir sessizlik olmuştu. Hasan birden ayağa kalktı. Odada dolaştı bir iki. Cezaevi alışkanlığı volta vurmak. Düşünceli olduğunda yapardı daha çok. Günsel sessizce bekliyordu. Bir şeyler diyecek. Çok bekletmedi. İncesine aklım ermiyor Günselciğim dedi. Biliyorum, kızıyorsun bana. İşçiyim ben. Üstelik de ayrı kuşağız seninle. Okumuşlar kılı kırk yarıyorlar bu konuda. Doğrusu da o belki. Ne bileyim, onları da gördüm. Uzun yıllar ayrı düşmelerde öylesi bağlılıkların yıkıntısı çok daha büyük oluyor. Genç bir avukat vardı içeride, benim ilk tutuklamamda. Delirdi. Karısı aldatmış. Gülümsedi. Gülsüm kaçtı diye delirmek hiç aklıma gelmedi benim dedi. Günsel öyle ilgiyle dinlemişti ki abisini, söylediklerindeki tersliğe bir süre sustuktan sonra karşı çıktı. Ama yanlış dedi. Hasan gülüyordu. Günsel bir şeyler demek istiyor, söyleyeceklerinin boş olacağını inandığı için susuyordu sanki. Hepsini bilir bu adam. Belki de yalandan yapıyor. Hasan birden, herkesin yanlışı da doğrusu da kendine dedi. Bu konuda boşuna uğraşma. Bu yaşımdan sonra değiştiremezsin beni. Sana bağlanacak erkek için ne olduğunu anla diye söyledim. Gerisi beni ilgilendirmez. Yine bir sessizlik çökmüştü. Kadın da devrimci miymiş? Hasan önce hangi kadın dedi. Günsel'in başını kaldırıp gözlerini dikmesiyle anlamış gibi gülümsedi. Ha, avukatın karısı mı? Devrimciymiş. Sonra aynı alaylı gülümsemeyle yavaşça yattığı oğlan da devrimciydi dedi. Günsel yüzünü buruşturdu. Hasan açıklamada yarar görmüş gibi biraz durup ekledi. Düzen yıkıntısını geciktirmek için en bireyci, en bencil yanımıza itiyor bizi dedi. Cinsel tutkularımızı abartıp duruyor. Dergisi, radyosu, sineması, şeytana dayanmak zor bu çağda. Tanrı gençlerin yardımcısı olsun. Poligam yaratıklarız aslında. Monogamlık zorlama, inanç işi, kimileri aldırmıyor, kimileri de çok önemsiyor aldatılmayı. Siz? Sanki tutamamış, ağzından kaçırmıştı Günsel. Hasan düşündü bir süre. Önemsiyorum ki dedi, gülümserlerden öteye gitmeye korkuyorum. İlk kez ciddileşti sanki. Sevdiğinin aldatması kötü bir şey olmalı dedi. Pis. Sonra yine alaycı tutumuyla kalktı ayağa. Neyse ki bizden geçti artık. Dünyaya bir dahaki gelişimizde düşünürüz. O zaman da at mı, it mi, kertenkele mi, ne olacağız kim bilir. Belki de cansız taş. En iyisi doğaya karışmak, bir kaya olmak açık deniz kıyısında. Hadi yatalım Günselciğim. İyice geveze ettin sen beni. Yatmayalım dedi Günsel. Son gecemiz bu. Sormak istediğim bir sürü şey var. Geç kalkarız yarın. İşe gitmeyeceğim. Yattıklarında saat 2'yi geçiyordu. Günsel iç dış politik sorunlardan başlamıştı. Abisi anlatırken hemen her konuda kendi düşüncelerini doğruladığı için sevinç duyuyordu. İşçilerle, öğrencilerle ilişkilerini bir kez daha anlattı kısaca. Sermet'le tartışmasını bir başkasıyla olmuş gibi söyledi. Sermet'le yemeğe gittiğini söyleyememişti nedense. Oğlanı sevmezdi. Hasan biraz düşünmüş, Günsel'i doğrulamıştı ya, bilinçlerinin daha yakın ilişki kurmalarını da yabana atamıyordu. Güvenilir olmalıydılar yalnız. Bu arada Günsel'e uyanık olmasını önemli üsteledi durdu. Senin durumun ötekilerden ayrı diyordu. İzleyebilirler. En ummadığın biçimde tuzak kurabilirler sana. En ummadığın biçimde. Söz gelimi Kenan'la mı demek istiyorsunuz? Günsel'in acı sesi Hasan'da belli bir tepki uyandırmamıştı. Öylece baktı bir süre. Gülmüyordu. Neden? Demek istemiyorum dedi yavaşça. Döndürüp buraya getiriyorsun. Kenan için ne iyi ne kötü yargıya varacak kadar tanımadım. İzlenimlerle olmaz. Sen daha iyi tanımaya bak. Bunu diyorum. Yine sözü değiştirecek gibiydi ki Günsel üsteledi. Eskilerden tanıyanlara rastladınız mı hiç? Bazı adlar söylüyor o gece size de. Hasan kesti hemen. Rastladım dedi. Öğrencilik yıllarında müdürriyete gözaltına alınmış bir süre bırakılmış. Sonra da gören olmamış pek. Sustu. Soğuk bir sessizlik çökmüştü. Hasan açıklamayı gereksiyerek çekingenlik etmiş olabilir dedi. Gençlik. Günsel üzgün suçlar gibi evlenmiş dedi yavaşça. Günsel'i uzun saatler yatakta da bırakmadı abisinin Kenan için söyledikleri. Aslında ağır suçlama yatıyor altında. Belki başka şeyler de söylediler, saklıyor benden. Ne söyleyebilirler ki? Ne söylemezler ki? Önemli bulsa saklar mı hiç? Yine karışık düştü bir uykudan saat 8'e doğru uyandı. Kalkmak gelmiyordu içinden. Sabahla odaya dolan her günkü sesler, gürültüler saat 9'a doğru kalktı. Abisi yoktu. Erkenden çıktı. Öğlene doğru geldi, pek bir şey söylemedi. Babaya uğrayıp veda etmiş. Uyandırmak istemedim seni dedi. Geç de yattın. Birçok kitap paketleri vardı ellerinde. Arkadaşlarından, babadan almış bazılarını. Birkaç da roman satın almış. Epeydir okumak istediği şeylermiş. Günsel valiz yerleştirirken bir ara açıp bakmak istedi. Sonra bıraktı öylece. İstanbul'dan kitap götürmesini severim demişti Hasan. Bilmediğim bir şey yok. O ki öyle dedi. Açmamı istemiyor demek. Yemekten sonra yattı Hasan. Gece de uyuyamayacaktı yolda. Teyzesi uyumuş. Turgut mahalleye sıvışıvermişti. Saat 2'den sonra eve öyle bir sessizlik çökmüştü ki bunalmaya başladı Günsel. Aklı Kenan'daydı. Niye atlattım sanki? Bugün gelebilirdi. İzlemeyi de kestiler gibi. Belki daha gizli yapıyorlar. Yapsınlar, ne olacak? Peki akşama? Akşama da beklerdi bir yerde beni. Gider, bir saat kadar sonra izin isterdim. Höst. Ne varmış? Biliyorum ne konuşulacağını. Daha bir şey yok ortada, gevezelik. Azgın karı, başladın sermek için özürler bulmaya. Yatağına uzandı, gazetelere bakmaya başladı. Dalmıştı. Handan'ın sesiyle uyandı. Karanlıkta korku ile fırladı. Handan girip elektriği yakmıştı. Kız bu ne uykusu diyordu. Saat 7'ye geliyormuş. Abisi lavabodaydı. Turgut'la teyzesi didişiyorlardı içeride. Hazırlanıp birlikte yemeğe oturdular. Hasan neşeliydi. Bir ara ilaçları için üsteleyen Handan'a takıldı. Doktor hanım beni bırak da Günsel'e bak sen dedi. Sana emanet ediyorum. Renksiz, zayıf. Handan Günsel'e bakıp güldü. Hasan'ın öylece söyleyiverdiği söz anlamlı kaçmıştı. Hasan oralı değildi. Günsel kızardı birden. Handan şeytanlıkla üsteledi. Baş üstüne abiciğim de. Önce onun kendisini kollaması gerek. Doktor hanım ne yapsın? Günsel abisi anlayacak diye renkten renge giriyordu. Handan öylesine güldü ki sonunda Hasan bir şeyler sezinledi mi ne? Sevgi dolu bir gülümseme ile baktı Günsel'e. Yatıştırmak ister gibi. Geri aldım sözümü dedi. Kimsenin bakımı gerekmez ona. Kendine yeter. Saat 8'i biraz geçe Handan da birlikte evden çıktılar. Teyze ağladı, bir şeyler söylenip durdu. Yeter artık bu işler gibi. Arabanın arkasından dökmesi için Turgut'a bir maşrapa su vermişti. Turgut sokağa inince sırıtarak birazını içti suyun. Hasan da gülüyordu. Kaldırıp kucakladı oğlanı. İki yanağından şapırtılarla öptü. Beylik öğütler verdi. Yaramazlık etme, babaanneni üzme. Oğlan hep aynı sırıtıklıkla başı önde dinliyor görünüyordu. Tam Hasan bırakıp ayrılacağı sıra birden ağlamaya başlayıverdi. Başını önüne eğmiş, saklamaya çalışarak sessiz, içini çeke çeke ağlıyordu. Üçü de sarsılıvermişti beklemedikleri olayla. Handan tutamamıştı gözyaşlarını. Günsel'in de birden gözleri doluyordu ki toparlandı, payladı. O da nereden çıktı? Koskoca oğlan. Hasan oralı olmamıştı sanki. Donuk bakıyordu. Yalancıktan küskün bir sesle "Ben de oğlum var sanıyordum." dedi. "Kızım varmış meğer." Turgut elinin tersiyle yaşları silmeye çalışırken Hasan uzandı. Oğlanın sol elinde eğreti sallanan tası alıp içindeki suyun birazını yüzüne attı. Turgut irkildi birden. Babasının eline tutuşturduğu tası şaşkınlıkla yakaladı. Yüzünden alnına düşen saçlarından kirli sular akıyordu. Handan mendilini yüzüne tutarak arabaya atlamıştı. Günsel'le Hasan da bindiler. Bir süre konuşmadan gittiler. Hasan gülümseyerek baktı Handan'a. İyi bir şey dedi. Birikim oluyor demek bizim oğlanda. Örtmeye çalıştığı bir acılık vardı sesinde. Günsel gözlerinin dolmasını güçlükle de olsa önlemiş olmanın güvenliği içindeydi. Bir şeyler söylemeye korkuyordu yine de. Ya ben de tutamaz. Hadi burada inin siz. Hasan Marmara sinemasının köşesinde durdurdu arabayı, alayla ekledi. Bir de sizinle uğraşmayalım. Taşıta kadar gelinip yolcu edilmesini sevmezdi. Günsel'le Handan karşı koymadan indiler. Beyazıt'ta uzaklaşan arabanın ardından bir süre baktı Günsel. Yadırgı bir duygu vardı içinde. Bir yükten kurtulmuştu sanki. Karşı koyuyordu, başaramıyordu. Duyuyorum işte. Tersliklerden oldu belki de. Kenan'la uzak kalmamızın nedeni gibi oldu. İçinden kovmaya çalıştıkça yerleşti o duygu. Tam bir gevşemeye vardı sonunda. Laleli'ye doğru yürürlerken bir iki bakındı artlarından alışkanlıkla izleyen var mı diye. Nereden anlarsın bu kalabalıkta, yarı karanlık sokaklarda? Sen gelmeyecek misin? Işıklı yolda koşuşan araçların önünden karşıya geçiyorlardı. Fakülte köşesinden Şehzadebaşı'na doğru kıvrılırken Handan gelmeyeceğim dedi birden. Geleceğimde ne olacak? Şehzadebaşı'na yaklaşırken durdu. Hadi Allah kavuştursun dedi. Pazartesi uğrarım. Handan uzaklaştıktan sonra Günsel durup arkasına baktı. Görünürlerde kuşkulanacak bir şey yoktu. Ağır ağır yürüdü, caddeye çıktı, sağa kıvrıldı. Fakültenin vezneciler yanından alacaklardı onu çocuklar. 8:30'a gelmişti. Yaklaşanlara baktı, Murat'tı biri. Yanında bir kız vardı. Kız boylu, esmer, çirkince. Tanıştırdı çabucak. İktisattan Aynur'muş. Saraçhane başından yürüyorduk. Önümüze çıktın hemen, izledik seni. Caddede arkasına bakmamıştı Günsel. İzlemek sözünü öyle rahat söylemişti ki Murat, belli ki Günsel'in kafasındaki anlama çok yabancıydı. Karşıya geçtiler, karanlık ara sokaklarda yürümeye başladılar. Pek konuşmuyorlardı. Üniversite bahçesinin yan kapılarından birine çıkmışlardı. Duvar boyu yürüdüler. Süleymaniye yöresindeki sokaklara saptılar. Dar, karanlık bir sokaktaki 3 katlı yeni bir apartmanın önünde durdular. İçeri girerlerken alışkanlıkla sokağa bakındı Günsel. Kimse yoktu görünürde. Sonra bir daha apartmana baktı. Kendi oturduklarına benziyordu. Murat önden dalmıştı yol göstermek için. Giriş karanlıktı. Bodrum katına indiler. Daha inerlerken ayak seslerine kapı açılmıştı. Günsel heyecanlanmıştı nedense. Haydar karşıladı, daracık bir salon aldı gelenleri. Biri Sermet, dört oğlanla fakülteye gelen kız vardı içeride. Sermet kızla bir şeyler konuşuyordu. Ötekiler köşedeki bir pikaba plak koyuyorlardı. Günsel'i gören Sermet döndü. "Çocuklar tamam," dedi. "Bırakın da başlayalım artık." Tanıştırıldılar. Günsel'den başka herkes birbirini tanıyordu. Sermet'in yöresindekilerdi bunlar. Günsel de görmüştü çoğunu. Sermet de önemli işlere el koymuş, ağırbaşlı, yönetici davranışları vardı. Günsel'in elini sıkarken aynı ağırbaşlı görünüşü yüzüne de kondurmuştu. Heyecanı falan kalmamıştı Günsel'in. Hele elini gereğinden çok sert sıkan Sermet'e güleceği gelmişti birden. Oynuyordu bu oğlan. Baş yönetici olmak bütün düşü. İçten belki de, kim bilir. Büyük adam olursun inşallah. Ben de görürüm. Konuşmalar başlayınca işlerin biraz ayrı bir yanı olduğunu anladı. Nihat akademiden bir mimarlık öğrencisi. Karşısındaydı Sermet'in. Savundukları da pek ipe sapa gelir şeyler değildi. Daha doğrusu Sermet'in söylediğine karşı çıkmaktı bütün yaptığı. Sermet de pek kötü şeyler önermiyordu aslında. Bir süre sonra ikisinin sidik yarışması biçimine girivermişti konuşmaları. Başkanlık savaşı. Sermet ara sıra desteklemesene gibisine göz ucuyla Günsel'e bakıyordu. O da bir süre karışmamayı yeğlemişti. Bakalım nereye varacak. Ötekiler de seyirci kalmışlardı. Yenişmeyi bekliyorlardı sanki. Tartışma Sermet'in bütün öğrencileri birleştirmek sözü üstüne başlamıştı. Bütün öğrencileri birleştirmek söz konusu olmazmış. DP'li öğrencileri de mi birleştirmek istiyormuş? Şu ya da bu nedenle DP'lilere yakındır diye herkese sırt mı çevireceğiz, dedi Sermet. Kazanmak için çaba göstermeliyiz gerekirse. İçlerinde bazıları var ki söz gelimi, bazıları var diye biz tutup da DP'ye köpeklik edenlere önem mi vereceğiz? Kimsenin gönlünü etmeye vaktimiz yok bizim. Biz buraya Menderes'in yasa dışı, antidemokratik yönetimine karşı çıkacak yürekte, İri iri sözleri noktasız virgülsüz sıralamaya başlamıştı. O bitirmeden Murat aldı. Doğru söylüyor birader. Adam kandırmaya mı uğraşacağız bir de? Kör değiller ya, görmüyorlar mı demokratların yediği boku? Ne diye dağıtıyorsunuz? Konumuz bu değil ki bizim. Konumuz öğrenci derneklerini birleştirmek için gerekli. Sermet kötü bozulmuştu. Ses çıkarmadan önüne baktı bir süre. Günsel alışıktı gençlerin pireyi deve yapıp karşılıklı saldırılara geçmelerine. Sermet de yapar ya, nedense ağırbaşlı oynuyor bugün. Konuşmalar bu havada sürüp gitti saatler boyu. Bir ara Sermet'le Nihat yine önemsiz bir söz oyunu üstünde kapıştılar. Acımasız suçlamalara başladılar birbirlerini. Günsel o zaman bir şeyler sezinler gibi oldu. Bu çatışmalar Ayla'ya, akademili güzelce kıza gösterimiydi ne? Niye olmasın? Oğlanların başvuyu bu. Kızların değil mi? Sermet belki de benden çekindiği için. Niye çekinsin? Ustaca örtbas ediyor. Nihat daha denetimsiz. Ara sıra öyle bakışı var ki kıza. Kız da biliyor da anlamaza vuruyor. O daha çok Sermet'e. Nelere takılır bu kafamda? Hangi eylem biçiminin yerinde olduğu çatışma konusuydu. Öyle bildirimi, yürüyüş mü yoksa? Sermet, Nihat'ı korkaklıkla suçlamaya başlamıştı. Nihat kıpkırmızı oldu. Biraz da Sermet'in kurnazca oyununa gelmiş, küçük düşmüştü Ayla'nın önünde. Kavgaya dökülecekti neredeyse. Sen bana nasıl korkak dersin be? Başka ne denir buna oğlum? Hangi eylemi önerse karşı çıkıyorsun. En azından bilinçaltı korkaklık denir. Sensin korkak, doğru konuş. Daha da sürüp giderdi bu hırlaşmaya. Aynur atıldı birden. Kesin Allah'ı severseniz be, dedi. Çene yarışmanızı dinlemeye gelmedik. İçine yaptınız gecenin, sidik yarışı. Haydar ilk kez gülerek katıldı. Sabahattin dedi ki çocuklar, biliyorsunuz nasıl istekliydi o. Sermet'le Nihat varsa ben gelmem, dedi. Nihat parladı yine. cehennemin dibine gelmezse gelmesin. Doğru bildiklerimi söylerim ben. Suç mu yani? Sermet istiyor ki hep benim dediğim olsun. Asıl sen o. Benim öyle bir isteğim yok. Ben diyorum ki oğlum. Yine aynı çekişmeye giriverdiler. Günsel bunalmaya başlamıştı. Karışmak değil, ağzını açıp bir söz söylemek bile gelmiyordu içinden. Şimdi Kenan, saat 12 olmuştu. Murat Günsel'e döndü. Niye bir şeyler söylemiyorsun? Dedi. Hepsi susmuş, Günsel'e bakıyordu. Günsel ayılır gibi. Söylendi, söylenecek dedi. Biraz da çok söylendi. Yapılacak şey ortada. Özellikle fakültelerdeki dernek yöneticilerinden kimleri tanıyorsak, onlarla tek tek konuşmak gerek bence. Hükümetin tutumuna karşı yürüyüş mü yaparız? Bildirimi dağıtırız? Boykot mu yaparız? O zaman belli olur o. Gücümüz neye yeterse. Birleşmeye varmadan konuşmak boş bunları. Doğrulamanın ya da yorgunluğun getirdiği bir sessizlik çöktü birden. Aynur kalktı. Tamam çocuklar dedi. Benim gitmem gerek. Geç oldu. Konuşacak bir şey kalmadı. Haydar atıldı. Güzel kardeşim ama fakültedeki yöneticilerle nasıl konuşacağız? Kim, kiminle konuşacak? Bir sürede bu tartışıldı. Adlar üstünde duruluyor, yargılara varılmaya çalışılıyordu. Güçlük de buradaydı. Bu kez hepsi çatışır olmuştu. Birinin iyi dediğine öteki karşı çıkıyor, onun namuslu bulduğundan öbür iki kuşkulanıyordu. Bazı adlar da Günsel önerdi. Gecenin tek konuşmayan kişisi, biraz da süzgün bakınan Ayla'ydı. Günsel bir ara takılır gibi oldu. Boyuna dinliyor. Yoksa bu kız bok atma. Hiç de öyle birine benzemiyor. Çok tanırsın da öylesini. Burada var mı acaba? Varsa yandık. Ya da dinleme aygıtı filan. İleriymişler şimdi dinleme tekniğinde. Amerikan tekniği. Bizimkilere kalsa pencereyle duvarın arasında şu çivi gibi şey ne ki? Kuruntu canım. Günsel şaşkınlıkla ayılır gibi baktı. Ayla konuşuyordu. Abim tıbbiye de benim. Bu yıl stajda. Pek dernekle ilgilenmez ya. Bizim gibi düşünüyor o da şimdi. İsterseniz onunla konuşun. Dernek yöneticilerinin çoğu arkadaşı onun. Sustu. Konuşurken kızarmış, susunca sararmıştı. Sinirli sinirli saatinin kayışıyla oynuyordu. Sen konuşsana dedi Murat. En iyisi senin konuşman. Ayla yine kızardı, gülümsemeye çalıştı. Olmaz dedi. Karışmamı istemiyor benim. Kızar. Sustu. Başını önüne eğdi utanır gibi. Günsel yakınlık duymaya başlamıştı kıza. Ne aptalız be. Saçma sapan yargılara düşüyordum az kalsın. Aklına Handan geldi. Tanıyordur. Önce Handan'ı kazanalım da. Yumuşak bir tartışma daha geçti bu ara. İyi kötü bazı kararlara varmışlardı toplantıyı bitirip evden çıktıklarında. Ayla'nın abisi Doktor Ramiz'le konuşma işini Haydar almıştı üstüne. Sabahattin'in tıbbiyede arkadaşları varmış, onunla konuşup ilişki kuracakmış. Günsel de Handan'la daha ciddi konuşmayı düşünüyordu. Hem de bu konularda. Karanlık, ıslak sokakta hep birlikte yürürken Sermet art cebinden çıkardığı yassı konyak şişesini dikti. Yarılamıştı neredeyse. Kalanı Nihat'lara uzatırken ayrı ayrı çıksaydık keşke dedi. İyi etmedik. Saat 1'e geliyordu. Murat'la Aynur Fatih Malta'ya gideceklerdi. Murat Günsel'i de bırakmayı önerdi. Günsel karşı çıktı. Ben giderim dedi. Alışığım. Sermet yavaşça Ayla'yı Nihat'lar götürür dedi. Ben seninle Aksaray'a kadar geleceğim. Başka yerden araç bulamam Şişli'ye. Olup bittiye gelmiş, ayrılanlar ayrılmış, Günsel kendisini ıssız sokakta Sermet'le yürür bulmuştu. Bir süre konuşmadan gittiler. Veznecilere inerken yer yer toprak yığınlarla dolu sokak başında yardımcı olmak için elini tutmak istedi Sermet. Günsel elini çekti. Sermet'in dönüşüyle alkol kokusu yüzüne çarpmış gibi oldu. Büyütüyordu belki de. Şişeyi diktiğini gördüm ya, pek kötü kokmuyor aslında. Düşman gibi bakıyorsun bana niye? Günsel karşılık vermedi bir süre. Ne demeli şimdi? Ne desem tuzağa düşeceğim. Niye yanımda bu yine? Bir görülürsek, hele Kenan görse. Gerçekten bir ürperme içinde. Ne düşmanlığı? Niye düşmanlık duyayım? Yok öyle bir şey. Hem bırak bu saçma şeyleri de şu çocukları dağıtmamaya bak. Nihat'la neydi o kapışmalarınız? Ödüm koptu hepsi çekip gidecek diye. Nereye gidecekler? Sana demedim mi ben? Yarım yamalak bir çoğu. Saçmalıyor herif. Sen ağzını bile açmıyorsun. Nihat'a bakma. Anlamadım sanki. Aileye gösteriş yapıyor. Sermet anlattığının üstünde görünme çabasıyla gülümsemeye çalışıyordu. Günsel'den ortak tepki bekler gibi baktı. Karşılık görmeyince sustu. Öylece yürüdüler bir süre. Fakülte önünden geçip Koskaya çıkmışlar, Laleli'ye iniyorlardı. Aksaray'a giden arabaları kolluyordu Günsel. Dolmuş yapan yoktu bu saatte. Hızla geçiyordu hepsi. Yağmur başlamıştı. Sermet bir şeyler diyecek oldu, sonra vazgeçmiş gibi durdu. Geçen arabalara taksi diye bağırmaya başladı. Günsel anlamıştı ya, ne yapacağını da bilmiyordu. Yağmur iyice bastırmıştı. 10. kaset, 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.